Onun yerine karanlıklar gelecek. Aydınlık gittiği zaman karanlıklar gelir. اللهم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkartır. Ama kafirler ise وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَبْيَّهُمُ تَعْبُودُ. O kafirlerin dostu ise şeytandır. Veya o kafirlerin dostu ise Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen rejimlerdir. Onlar ne yaparlar? يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلْمَاتِ. Onlar ise Allah'ın tersine insanları nurdan karanlıklara çıkartırlar. Nurdan karanlıklara çıkarttı batı medeniyeti insanlığı. İslam onları karanlıklardan nura çıkartmıştı halbuki 14 asır evvel. Biz ne zaman mizanı kaldırdık, ne zaman düzenleri değiştirmeye kalktık, o günden bugüne bir daha yerine koyamadık. Çünkü bozmak kolaydır, yapmak zordur. Bozdular. Büyük emeklerle yapılan medeniyeti bozdular. Allah'ın Resulü'nün çektiği işkenceleri kitaplardan okuyorsunuz, işitiyorsunuz. Ashabın çektiği işkenceleri işitiyorsunuz. Onlar bu kadar zahmetlerle medeniyeti kurdular. İnsanları Allah'ın kitabıyla karanlıklardan kurtardılar. Fakat batı medeniyetinin temsilcileri ise geldiler. Onun yerine batı medeniyetini tesis ettiler. 3 asırdan beri batılaştık. 3 asırdan beri. Eğer İstanbul'daki müzelere giderseniz, Osmanlı'nın kuvvetlendiği zamanlardaki, Osmanlı'nın kuvvetli olduğu zamanlardaki padişahların kılık kıyafetine bakarsanız, Avrupa'nın eserlerini göremezsiniz. Ama Osmanlı'nın batılaşmaya başladığı devirler, Osmanlı'nın zayıflamaya başladığı devirlere bakarsanız, işte o zaman padişahların ve askeri elbiselerin üzerinde, padişahların elbiseleri, tahtları ve askeri elbiselerin üzerinde Avrupa'nın temsilcilerini göreceksiniz, Avrupa'nın apaletlerini göreceksiniz. O günden itibaren gerilemeye başladık. O günden itibaren medeniyetimizi terk ettik. Altın medeniyeti terk ettik. Kendimizi çirkefe attık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara adaleti öğretmek için gönderildi. Adaletten eğer bir karış ayrılırsanız çok pahalıya ödersiniz. Bunu öğretmek için gönderildi. Ve bir bedevi, cahil bir Arap geliyor Efendimiz'e. Efendimiz'in bir miktar alacağı var. Hurma alacağı var. Geliyor diyor ki, ya ey Allah'ın Resulü, bana olan borcunu öde. Fakat Efendimiz o kadar sıkıştırıyor ki, etrafındaki ashab-ı kiram diyorlar ki, ey insan, ey Allah'ın kulu. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın diyorlar. Sen kime hitap ettiğinin farkında mısın? Sen Allah'ın Resulü'yle konuşuyorsun. Efendimiz ise devreye giriyor ve diyor ki, adamla öyle konuşmayınız. O adam haklıdır. Alacaklı olan kişiye hakkını veriniz. Alacaklı olan kişiyi tartaklamayınız. Alacaklı olan alacağını istemekte haklıdır. Borçlu olan kişiye de borcunu ödemek düşer. Ve bir sahabiye diyor ki, sen benim yerime borcunu öde bu adama. Ben daha sonra sana hurmalarım olduğu zaman sana tekrar iade ederim. O ensari, o sahabi Efendimiz'in bu talimatı üzerine ona olan borcunu ödemek için kendi hurmalarından vermeye başlıyor. Fakat adamın vermiş olduğu hurma daha kaliteli bir hurma olduğu için adam diyor ki, ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü benim verdiğim daha kaliteli hurmaydı. Sahabi diyor ki, sen Allah'ın Resulüne, Allah'ın Resulü adına ben sana veriyorum. Sen hala kabul etmiyor musun? Sen Allah'ın Resulüne karşı böyle mi davranıyorsun? Adam dedi ki, evet. Ben hasreten Allah'ın Resulü'nden adalet beklerim. Başka insanlardan daha fazla ondan adalet beklerim. Belki başka insanlar olsaydı affederdim, bir şey demezdim. Ben zaten insanlar zalimdirler derdim, geçer giderdim ama Allah'ın Resulü olduğu için ondan daha fazla adalet bekleme hakkına sahibim demişti. Efendimiz de adam doğru söylüyor dedi. Hatta rivayete göre Efendimiz ağlamaya başladı. Vallahi adam doğru söylüyor dedi. Eğer içinizde ben adaletle hükmetmezsem kim adaletle hükmedecek? Vallahi içinizde zayıf olan insanlar, güçsüzler, fakirler, fukaralar eğer adaletle hükmedilmezlerse, eğer onlara verilen borçlar onlar hakkıyla ödenmez ise, böyle bir toplumu Allah iflah etmeyecektir. Eğer bir toplum içerisinde fakir fukara olan insanlar haklarını rahat bir şekilde alamıyorlarsa, o toplumu Allah iflah etmeyecektir. Eğer tartaklanmadan, incitilmeden haklarını alamıyorlarsa, eğer kavgayla, gürültüyle ancak haklarını alabiliyorlarsa, o toplumu Allah iflah etmeyecektir. Ve Allah iflah etmesin dedim. Allah iflah etmesin böyle olanları, böyle milletleri. Onun bedduasıdır hala bizim başımızda. Böyle olanları Allah iflah etmesin. Gerçekten de 3 asırdan beri iflah olmadık. Ne zaman ki fakir fukara incitildi, ne zaman ki zayıf olanlar haklarını incitilmeden almadılar, kavgayla, gürültüyle aldılar, uzun süre gidip gele gele ancak alabildiler haklarını, İşte o günden beri dünyanın izzetini, şerefimizi kaybettik. Avrupa her ne kadar adaletle hükmetmediyse de bazı meselelerden, insanları her ne kadar karanlıklara çağırdıysa da, çirkin, zulmün karanlıklarına çağırdıysa da, fakat kendi içerisinde bir adalet kurdu. Kendi içerisinde insanlara adaletle muamele etti. Kendi insanlarına adaletle muamele etti. Belki 3. dünya ülkelerine adaletle muamele etmedi. Belki geri bırakılmış ülkelere adaletle muamele etmedi ama kendi içerisinde adaletle muamele etti. Onun içindir ki insanlar kendi devletlerini seviyorlar. Ama bugün fakir ülkelerde, geri bırakılmış olan ülkelerde insanlar kendi devletlerini sevmiyorlar. Neden? Çünkü fakir fukara hakkını zorla almak zorunda kalıyor. Ve Efendimiz Havle radıyallahu anh'a emretti, haber gönderdi. Kays'ın kızı Havle'ye dedi ki, benim yerime borcumu ödesin. Bu adamın hurması kötü hurmadır. Ben iyi hurma almıştım. Benim yerime kendi hurmasından bu adam cihaza versin de ben daha sonra kendisine öderim. Havle radıyallahu anh ise Efendimizin bu talimatını baş üstüne diyerek kabul ettim. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen istedikten sonra vermez miyim? Ve Havle ona gerekenleri verdikten sonra adam sevindi. Allah senin akrabalarını hayırlı eylesin dedi. Sen beni sevindirdiğin gibi Allah da seni sevindirsin. Çünkü Efendimiz fazlasıyla verirdi verdiği zaman. Ne zaman kimden borç almışsa fazlasıyla vermiştir. Bir adamdan 2 yaşında deve borç almıştı. Fakat ona büyük bir deve vermişti. Adam benim devem küçüktü deyince en hayırlı insan borcunu kendi fazlasıyla veren insandır buyurmuştu. Efendimiz fazlasıyla verince adam sevinmişti. Ve demişti ki Allah senin akrabalarını hayırlı eylesin, Allah seni de sevindirsin. Daha sonra Efendimiz buyurdu ki ey Havle, ey Kays'ın kızı Havle, bilesin ki Allah Azze ve Celle eğer bir insan, bir alacaklı olan bir kişi eğer alacağını almak üzere birisinin yanına gider de o kişi de onu güzel karşılarsa, onun borcunu öderse hemen, onu yormadan, ona bir sürü laf anlatmadan, onu üzmeden hemen borcunu öderse, Allah Azze ve Celle yeryüzündeki hayvanlar kadar, denizlerdeki balıklar kadar o adama salavat getirtirir. O adamın affedilmesi için dua ettirir meleklerine. ve her kim de yanına alacaklısı geldiği halde, verecek gücü olduğu halde ha bugün ha yarın dersen, adamı yorarsa, adamı üzerse, Allah o kimsenin iki yakasını bir araya getirmez. Ve her gün ve gece için Allah o kimse için bir günah yazdırır. Her gün ve gece için adam her gece bir günaha sahip olur. Her uyandığında bir günaha sahip olur. Ha bugün ha yarın dediği için verecek gücü olduğu halde. İslam adaleti tesis etmek için geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adaleti tesis etmek için gönderildiğinden dolayı insanlar içerisinde en fazla o önem gösteriyordu adaletli olmaya. Mısır halkından bir adam Hazreti Ömer'e gelmiş, demişti ki ben bir yere sığınmak için geldim. Ben sığınılacak bir kimseye geldim. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise demişti ki evet sen doğru bir yere geldin. Çünkü ben bana sığınanları korurum. Nedir derdin dediği zaman adam kendisine yapılan zulümden bahsetmişti. Kendisine yapılan zulümlerden bahsetti. Ve Amr bin As'ın oğlu Mısır valisi Amr bin As'ın oğlunun kendisini dövdüğünden bahsettim. Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi dedi. Ey Emirel Müminin. Ben senin tayin etmiş olduğun Mısır valisi Amr bin As'ın oğluyla yarıştım. İkimizin de atı vardı. Atları koşturduk ve ben onu geçtim. Bunun üzerine Amr bin As'ın oğlu ben anası babası soylu soklu bir insanın çocuğuyum dedim. Ben şöyle bir soydan geliyorum ya sen nereden geliyorsun dedim. Ve beni dövmeye başladım. Ben de bunun üzerine kalktım senin yanına geldim. Ey Emirel Müminin dediği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh doğru bir yere geldin dedim. Hemen mektup yazdı Mısır valisine. Mısır'dan kalkıp da Medine'ye kadar gelmesini emrettim. Çocuğunu da al, Medine'ye kadar gel dedim. Amr bin As, çocuğunu da aldı ve Medine'ye kadar geldi. Hazreti Ömer böyle bir halifeydi. Emrettiği zaman emirleri yerine gelirdi. Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'a dediği gibi, Hazreti Osman da iyi bir halifeydi ama Hazreti Ömer kadar dirayetli olamadığı için bir takım fitneler çıktı onun zamanında. Her ne kadar çok takva ehli idiyse de, her ne kadar daima Rabbini hatırladığı zaman ağlar ise de, her ne kadar sabahları ve akşamları Rabbini tesbih eden bir insan olsa da, Kur'an okunurken şehit edilmiş olsa da, fakat idarecilik bambaşka bir meziyettir. Hazreti Osman'ın bazı hatalarını gördüğü zaman Hazreti Ali radıyallahu anh, Muaviye'yi neden Şam'a vali tayin ettin demiştim. Ona demişti ki, onu ben tayin etmemiştim ki. Onu Ömer tayin etmişti, ben de devam ettirdim sadece. Evet dedi Ali radıyallahu anh, evet onu Ömer tayin etmişti ama sen Ömer'den sonra bütün Şam bölgesinin Muaviye'ye teslim ettin. Ve uzun yıllardan beri, 15 yıldan beri Muaviye orada vali olarak devam ediyor. Bir valinin uzun zaman böyle bir yerde kalması doğru değildir. O bölgenin insanları üzerinde kendisini halife gibi hissetmeye başlar. Onun için hem Ömer senin kadar büyük toprakları ona teslim etmemiştin. Hem Ömer şu an hayatta olsaydı, Ömer şu anda hayatta olsaydı onu oradan değiştirir, yerini değiştirirdin. Aynı zamanda vallahi Muaviye'nin Ömer'den korktuğu kadar Ömer'in kölesi Ömer'den korkmazdı. Şam bölgesinin valisinin halifeden korktuğu kadar, onun adaletinden korktuğu kadar Ömer'in kölesi bile o kadar korkmazdı. Belki Ömer'in kölesi Ömer'in karşısında konuşabilirdi ama valiler konuşamazdı çünkü valiler hata işliyorlardı. Hatası olan insan konuşamıyordu onun karşısında. Amr bin As tam Mısır'dan kalktı geldi. Hazreti Ömer'in talimatı üzerine o zamanın şartları içerisinde düşünürseniz ne kadar önem verdiğini anlarsınız. Deve ile yayan yürüyerek ta Medine'den, ta Mısır'dan Medine'ye kadar gelmek zorunda kalmıştı bir talimat üzerine. Ve Hazreti Ömer'in huzuruna geldikleri zaman Hazreti Ömer o Mısırlıyı arattırdı, buldurdu. Kimdi o adam gelsin dedi. Amr bin As'ın oğlundan kısas almak isteyen adam kimdi? Amr bin As'ın oğlunun kendisini dövdüğü kimse kimdi, gelsin. Çağırdılar Mısırlıyı. Geldi ve Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, kısas yap. Amr bin As'ın oğluna sana vurduğu kadar vur. Bunun üzerine o Mısırlı kendi hakkını almaya başladı. Kısas yapmaya başladı. Vur dedi, gözünü sevdiğin vur. Anası babası alçak olan adama vur dedim. Madem ki ben soylu bir ana babadan geliyorum dedi sana. Vur öyleyse anası babası alçak olan adama. Mısırlı vurdu, o kadar vurdu ki sahabiler anlatıyorlar. Biz sevindik, o vurdukça bizim hoşumuza gitmeye başlamıştı önce. Çünkü gerçekten de böyle bir şeye taraftar değildik. Çünkü gerçekten de vadi de olsa onun oğlunun böyle bir şey yapmasına hakkı yoktu. Biz böyle bir şeyin karşısında durmak isteyen bir millettik. Sevindik onun vurmaları karşısında. Fakat daha sonra o kadar vurmaya başladık, acımaya başladık. Yeter, ey Allah'ın kulu dedik. Bu kadar yetmez mi, adam öldüreceksin. Bunun üzerine Mısırlı bıraktı. Mısırlı Amr bin As'ın oğlunu bıraktın. Hazreti Ömer dedi ki, onun babasına da vur. Madem ki ben soylu bir anne babanın çocuğuyum dedi, onun babasına da vur öyleyse. Koskoca Mısır valisi, Mısır devlet başkanı, bir şehrin valisi değil, koca Mısır bölgesinin hakimi. Ve Mısır'ı fetheden Fatih aynı zamanda. Öyle bir insandı ki Amr bin As, Efendimizin yanında İslam'a girdikten sonra Efendimiz onu bir ordunun başına tayin etmiş komutan olarak. Çünkü çok zeki, çok başarılı bir insandı. Ve Mısır'ın fethine göndermişti onu. Mısır'ı fethettikten sonra, bazı yerleri fethettikten sonra gelmiş Efendimizin huzuruna. Efendimiz onu öyle bir güzel karşılamıştı ki, sanmıştı ki Amr bin As, Allah'ın Resulü'nün yanında benden daha değerli insan yoktur. Efendimizin insanlarla olan muamelesi o kadar güzeldi ki, insanlar onun yanında kendisinden daha sevgili insan olmadığını sanıyorlardı. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, dünyadan çok sevdiğin insan kimdir? Efendimiz buyurdu ki, o sanıyordu ki kendisini söyleyecek. Çünkü Efendimizin tavrı o kadar güzeldi ki, Fatih bir insan vardı karşısında. İslam'ı uzak yerlere kadar götürmüş, ölümü göze almış bir insan vardı karşısında. Efendimiz, Ayşe'yi seviyorum dedi ama. Ey Allah Resulü, ben kadınları kastetmedim dedi. Ben kadınları kastetmemiştim, erkekleri sordum ya Resulallah. Efendimizin bu konuşmasında bugünkü Müslüman erkeklere güzel bir örnek vardır. Namuslu olmak adına ifrata gitmek caiz değildir. Bir insanın karısına baktığı zaman veya laf attığı zaman onu kalkıp da öldürmek caiz olmaz. Allah'ın ve Resulü'nün tayin ettiği ölçüler içerisinde muamele edebilirsiniz. Daha fazla muamele edemezsiniz. Allah'ın Resulü'nün sünnetini aşamazsınız. Efendimiz, ben karım Ayşe'yi seviyorum dediği halde, bugün bazı Müslümanların kendi karısını hiç bahsetmediklerini görüyoruz. Kendi karısından bahsetmeyi haram olarak görecek kadar ifrata gittiklerini görüyoruz. Evet, gereksiz yere tabii ki kadınların isimlerini ağza almaya gerek yok. Fakat gerektiği halde bile karısının adını zikretmekten haya eden, sanki ayıp bir şeymiş gibi böyle olan insanlar, böyle davranan insanlar Efendimizin tavırlarına baksınlar. Ben karım Ayşe'yi seviyorum diyor. Hem Ayşe'nin adını veriyor hem de karım Ayşe'yi seviyorum diyor. Bugünkü Avrupa filmlerinde böyle şeyleri duyduğumuz zaman, bir adamın kendi karısına seni seviyorum dediğini duyduğunuz zaman Avrupalının hayasızlığından olarak görüyoruz belki. Evet, onlarda haya yok, onların hayasızlığını biliyoruz ama fakat bu hayasızlık sayılmaz İslam'da. Çünkü Efendimiz de ben karım Ayşe'yi seviyorum demişti. Peki, ey Allah'ın Resulü, erkeklerden kimi seviyorsun dediği zaman onun da babasını seviyorum dedi. Ebu Bekir'i seviyorum. Bunun üzerine Amr bin As, bir daha Resulullah'a bu soruyu sormayacağım diye kendi kendine söz vermişti. Bir daha bu soruyu Resulullah'a sormayacağım. Ben sanıyordum ki Resulullah'ın yanında benden daha sevgili insan yok. Halbuki Ebu Bekir'leri, Ömer'leri unutmuştum o andan. Resulullah'ın bana gösterdiği iltifat üzerine Ebu Bekir'leri, Ömer'leri unuttum. Ben İslam'a küfrederken onlar İslam için eziyetlere katlanıyorlardı. O sahabileri unutmuştum. Bir daha Resulullah'a bu soruyu sormamak için kendi kendime söz verdim. İşte bu Amr bin As. Vur gözünü sevdiğim, vur dediğim Hazreti Ömer'in bir Mısırlı'ya, herhangi bir insana vur gözünü sevdiğim, vur dediği Amr bin As. Adaletle hükmetmeniz için bazen böyle davranmanız gerekir. Eğer adaletle hükmetmek istiyorsanız vali, başbakan, bakan demeyeceksiniz. Eğer adaletle hükmetmek istiyorsanız kızım Fatıma da olsa elini keserdim vallahi diyen Resulullah'ın izinden gitmek zorundasınız. Kızım Fatıma da olsaydı elini keserdim eğer hırsızlık yapsaydı. Eğer bu anlayışa sahip olmazsanız, eğer mizanı bozarsanız o zaman yeryüzünde adalet kalmayacaktır. Kızım Fatıma olsaydı elini keserdim. Ama bugün bir bakanın elini kesemezsiniz. Ama bugün bir bakanı mahkemeye çekemezsiniz. Ama bugün bir başbakan, bir bakan hatta bir milletvekili dokunulmazlık zırhı içerisine girer. İsterse bütün dünyayı soysun soğana çevirsin. İlla onun hakkında yeni bir karar çıkarmak gerekir. Yoksa onu mahkemeye çekemezler. Evet, siz eğer böyle bir kanun koyarsanız o zaman işte adaleti tesis edemeyeceksiniz. Çünkü siz kendi ellerinizle mizanı bozmuş oluyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, adaletli Ömer, mizanı muhafaza eden Ömer, fitnelerin önünde kale olan Ömer, Efendimizin tabiriyle bir gün fitnelerin kapısı açılacak, o kapı kırılacak. Ey Ömer, sen o fitnelerin önünde bir kapısın. Ya Resulallah dediler, o kapı açılacak mı, kırılacak mı? Kırılacak buyurdu. Çünkü o Hazreti Ömer'in şehit edileceğini Rabbinden öğrenmişti. O kapı kırılacak, açılmayacak. Kendi kendine rahat rahat açılmayacak. Hazreti Ömer adaleti tesis etti. Fitnelerin önünde durdu. Bugün de bir Ömer'e ihtiyaç var. Yeniden bir Ömer'e ihtiyaç var. Adaleti tesis edecek insanlara ihtiyaç var. Zalimin zulmünü önleyecek insanlara ihtiyaç var. Mazlumun elini artık Rabbine kaldırtmayacak insanlara ihtiyaç var. O mazlum ki elini Rabbine kaldırdığı zaman gökteki perdeler açılır. Mazlumun duası ile Allah arasında perde yoktur. Mazlum elini kaldırdığı anda arş-ı ala titrer diyor hadisten. Mazlum elini kaldırdığı anda artık hiçbir perde onu durduramaz. Allah onun duasını kabul eder. Çünkü mazlumdur, çünkü zulme uğramıştır. Allah mizan ile tutuyor gökleri ve yerleri. Allah yeryüzünde mizanı istiyor. Hazreti Ömer fitnelerin önünde kapalı bir kapı olan Ömer Firuz-u Deylemi'ye haber gönderdi. Dedi ki, kumandandı bu insan. Hazreti Ömer'in komutanlarındandı. İşittim ki ey Firuzi, işittim ki sen has ekmek yemek peşindeymişsin artık. Has ekmek, yani bugün bizim yediğimiz ekmek. Kepeksiz ekmek, buğdaydan yapılan kepeksiz ekmekler. Has ekmek yemek peşindeymişsin. İşittim ki sen bal yemek istiyormuşsun devamlı. Derhal yanıma gel dedim. Madem ki sen artık has ekmek peşindesin, madem ki artık sen bal yemek peşindesin, derhal yanıma gel öyleyse. Bırak görevini ve benim yanıma gel. Allah'ın bereketine gel. Seni kazaya göndereceğim. Bir yerde uzun süre rahat ederseniz dünyaya dalmaya başlarsınız. Güzel evlerde oturanların kulakları çınlasın. Güzel evlerde oturanlar rahata alışırlar. Artık içinde bulundukları lüksü lüks olarak görmezler. Arabaları lüks lira, onlar artık lüks olarak görmezler. Çünkü alışmışlardır. En kötü hastalıklardan birisidir has ekmek yemeye alışmak, bal yemeye alışmak. Firuzu Deylemi bu talimat üzerine geldim. Hazreti Ömer'le görüşmek için kapıda beklerken kendisine izin verildi. İçeri girmek üzereyken bir genç, o da girmek istedim. O da girmek isteyince kapıda sıkıştılar. Kapıda sıkışınca Firuzu Deylemi bir komutan, büyük bir komutan ve o gece bir tokat vurdu, bunu tanımaya başladı gencin. O şekilde genç Hazreti Ömer'in huzuruna girdim. Ey emir-i müminin, görmüyor musun halimi dedim. Sana ne oldu deyince Hazreti Ömer dedi ki, Firuzu Deylemi bana vurdu, beni bu hale getirdi. Onu çağırın bana dedi. Zaten o da oradaydı ve geldi hemen. Ey Firuzi dedi, bu hal nedir? Ne yaptın bu gence? Dedi ki, ey emir-i müminin, bizler şerefli insanlarız. Bizler oldu bitti idareci insanlarız. Belirli mevkilerde olan insanlarız. Daima böyle gibi ailemizden gelen bir şeydir bu. Fakat bu genç bana terbiyesizlik yaptı. Sen bana izin vermiştin gelmem için huzuruna. Fakat bu genç benden evvel girmeye kalkıştı. Ve kapıda sıkıştık, ben de kızdım, bir tokat vurdum. Bunu tanımaya başladım. Hazreti Ömer dedi ki, senden kısas almam gerekiyor. Kim olursan ol, ben Allah'ın Resulü'nün kızım Fatıma da olsa elini keserdim dediğini duymuş insanım. Kim olursan ol, sen hangi soydan gelirsen gel, senden kısas almam gerekiyor. Firuzu Deylemi, bu kesin midir dedi. Bu senin son emrin midir, kesin emrin midir? Evet dedi Hazreti Ömer. Evet, senden kısas almamız gerekiyor. Fakat adama döndü, dedi ki burnu kanayan adama, ey genç, vallahi ve billahi ben Allah'ın Resulü'nün Firuzu hakkında şöyle dediğini işitmiştim. Bir sabahleyin Allah'ın Resulü kalkmıştı ve demişti ki, bugün Allah'ın düşmanını Allah'ın dostu öldürdü. Bugün sahte peygamber Esved-i Hanzi'yi, Allah'ın salih bir kulu öldürmüştür. İşte onu öldüren Firuzu Deylemi idi dedim. Eğer Allah'ın Resulü'nün salih bir kul dediği insanı dövmek istiyor isen, buyur döv dedi. Sana bu hakkı veriyoruz. Ama bunu da düşün. Allah'ın salih kulu, Allah'ın düşmanı sahte peygamber Esved-i Hanzi'yi öldüren salih kul, Efendimiz'in salih insan dediği insan tokat vurmak, eğer içinden geliyorsa vurabilirsin dedi. Çünkü bizde kısas vardır. Kim olursa olsun kısas yaparız. Ama eğer affedersen, bu senin büyüklüğündendir. Bunun üzerine madem ki dedi de o genç, madem ki Allah'ın Resulü ona salih bir kul demiştir, öyleyse ben de hakkımı helal ettim dedi. Madem ki Allah'ın Resulü böyle dedi, öyleyse hakkımı helal ediyorum. Adaletin yerine gelmesi biraz da merhamete bağlıdır. İnsanlara merhamet verebilirseniz adaleti sağlayabilirsiniz. Yoksa sağlayamazsınız. Bunun üzerine Firuzu Deylemi ona atını hediye ettim. Kılıcını hediye etti. Ve dedi ki, sana kendi malından 30 bin dinardan, 30 bin dirhem de bağışlayacağım. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki, ey genç, bak gördün mü? Merhametinin karşılığında Allah sana hem at verdi, hem kılıç verdi. Hem 30 bin dirhem nasip etti. Hem de sana manevi bir ecir verdim. İşte böyledir İslam'ın adaleti. Firuzu Deylemi de olsa vurulursun, tokadı yersin. Kısas yapılır sana. Ama laik cumhuriyetlerde, ama demokratik denilen cumhuriyetlerde birçok insanın dokunulmazlığı vardır. Krallıktan da beterdir bunlar. Krallıklarda bir kişinin dokunulmazlığı vardı. Kral her ne derse o olurdu. Ona dokunulmazdı. Fakat bugün 450 kişiye dokunulmuyor. İslam'ın adaleti kalkınca onun yerine zulüm gelecektir. Bir cariye, köle, erkek olursa köle denir, kadın olursa cariye denir. Hazreti Ömer'e gelmişti, demişti ki, ey emir-i müminin, beni kendi sahibim ateşin üzerine oturttu. Benden şüphelendiği için, benim zina yaptığımdan şüphelendiğinden dolayı bir zanna binaen, hiçbir delil elinde olmaksızın, bir zanna binaen beni ateşe oturttu ve tenasül uzvum yanıncaya kadar beni ateşten kaldırtma diye, ey emir-i müminin. Hazreti Ömer dedi ki, ey kadın, senden bir şey görmüş müydü efendim? senden bir şey gördü mü? Bir haksızlık, bir edepsizlik, bir fuhuş senden gördü mü? Kendi şahit midir? Hayır dedi, benden bir şey görmedim. Peki dedi, senden bir şey görmediği halde sen kendin itirafta bulundun mu kendisine? Hayır dedi, ben hiçbir itirafta bulunmadım çünkü ben böyle bir şey yapmamıştım. Hazreti Ömer emretti, bu kadının, bu cariyenin efendisini çağırın dedi. Efendisini çağırdılar. Sen dedi, bu kadından bir şey gördün mü? Bu kadının zina yaptığını gördün mü ki böyle yaptın? Hayır dedi, kendim görmedim ama ben ondan şüpheleniyorum. Şüphelenmek başka, yapmak başkadır. Başka birisine Hazreti Ömer öyle demişti. Bir insanın kötülüğü düşünmesi başka, yapması başkadır. Birçok insan kötülük düşünebilir ama yapmaz. Yapınca ondan sonra ceza verebilirsiniz. Düşündüğü için ceza verilmez İslam'da. Peki kadın sana bir şey itirafta bulundu mu? Adam hayır dedi. Vallahi dedi, eğer Allah'ın Resulü'nün şu hadisini bilmeseydim sana kısas yapardım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, hiçbir efendi kendi kölesine karşı kısas yapılmaz. Hiçbir cariye kendi kölesine karşı kısas yapılmaz. Hiçbir anne baba kendi çocuğuna karşı kısas yapılmaz. Eğer bir anne baba kendi çocuğuna bir şey yapar ise ona kısas yapılmaz. Çünkü efendinin kölesi üzerinde hakkı çoktur. Çünkü anne babanın hakkı çoktur evladı üzerinden. Allah Resulü böyle demiştim. O yüzden ben de seni ateşe oturtmuyorum dedim. Fakat bu adama 100 değnek vurun dedim. Ve bu adama 100 değnek vuruldu. Ve yine ben Allah'ın Resulü'nün şöyle dediğini işitmiştim. Hangi köle, hangi cariye efendisi tarafından yakılır ise, bir uzvu yakılırsa ve efendisi tarafından bir uzvu kesilir ise, kulağı, burnu, gözü, herhangi bir uzvuna bir şey yapılır ise, işkence yapmak suretiyle bir uzvu kaybettirilir ise, o zaman bunun karşılığı o kölenin veya cariyenin hür bırakılmasıdır. Allah'ın ve Resulü'nün azatlısıdır o cariye veya köle. Ve kadına, ey kadın sen Allah'ın Resulü'nün azatlısısın, buyur git dedi. Sen artık hürsün. Sen de efendim madem sana böyle yaptı, artık hürsün. Çünkü İslam'da bizim İslam'daki kölelik ile kafirlerin anlayışı farklıdır, kölelik anlayışları. İslam köleliği kaldırmadı çünkü kaldıramazdı. Çünkü insanlar, düşmanlarınız sizinle savaşmaktan ancak bununla korkarlar. Eğer sizin köle almadığınızı bilirlerse, eğer sizin esir almadığınızı bilirlerse, o zaman hemen ellerini kaldırıverirler savaş esnasında. Teslim oluyorum derler. Teslim oluyorum derler. Ondan sonra nasıl da siz onları serbest bırakacaksınız? Onlar bunu biliyorlar. O yüzden İslam köleliği kaldıramazdı. Çünkü bunu kaldırmak İslam'ın elinde olan bir şey değildir. Bütün dünya devletlerinin anlaşması lazımdır. Ve bu anlaşmaya da sadık kalmaları şartıyla. İslam köleliği kaldıramadı ama kölelere yapılan zulmü kaldırdı. Kendi kölelerinize kızım deyiniz, oğlum deyiniz. Cariyelerinize kızım diye hitap ediniz. Onlara cariye diye hitap etmeyiniz. Kölelerinize oğlum diye hitap ediniz. Kendi işçilerinize oğlum diye hitap ediniz. İslam köleliği kaldıramadı ama onun yerine zulmü kaldırdı. Kölelere yapılan zulmü kaldırdı. Ve eğer halife ister ise hepsini serbest bırakma hakkını da verdi. Ve eğer halife ister ise kölelerin değiştirilmesi hakkını verdi. Eğer halife ister ise kölelerin maddi bir karşılığında bir para karşılığında veyahut da Müslüman talebelere, Müslüman insanlara ilim tahsil ettirmek şartıyla hepsinin hür bırakılması şartını koştu. Bu hakkı da verdi. Evet, İslam köleliği kaldıramazdı bu anlattığım sebepten dolayı. İnsanların bize karşı düşmanlık yapmamaları için korkmaları lazımdır. Korkmaları için de köle olmaktan korkmaları lazımdır. Kendi namuslarından korkmaları lazımdır. Kadınlarının, çocuklarının esir olmasından korkmaları lazımdır. Ancak o zaman onların size karşı savaş yapmasını önleyebilirsiniz. Yoksa eğer kendisine canından korkmaz ise, kendi karısından, kızından korkmaz ise, o zaman size karşı çok rahat savaş verecektir. İslam bunu önleyebilmek için köleliği kaldıramazdı. Ama onun yerine dediğim gibi İslam zulmü kaldırdı. Köleler yapılan zulmü önledi. Gayrimüslimlere yapılan zulmü önledi. Gayrimüslimlerden cizye alınıyor İslam toplumundan. Gayrimüslimler İslam devletine cizye verirler. Yani vergi verirler ve bu onların askerlik yapmamasından dolayı onlardan alınır. Cizye verirler, askerlik yapmazlar. İslam toplumu onları korur. İslam devletinde Müslümanlar askerlik yaparlar. Ebu Ubeyk bin el-Cerrah radıyallahu anh Efendimiz'in sahabilerinden Humus'taki halktan cizye toplamıştı. Fakat daha sonra İslam ordusunun zayıfladığını görünce tekrar almış olduğu vergileri, cizyeleri geri dağıtmıştı insanlara. Ey insanlar, ey gayrimüslimler, gelin verdiklerinizi geri alınız. Çünkü biz sizi artık koruyamaz duruma düştük. Çünkü biz sizden bu vergiyi aldığımız zaman, o zamanlar biz güçlüydük, ordumuz kuvvetliydi, sizleri koruyabiliyorduk. Ama şu anda artık sizleri koruyamaz duruma düştük. Gelin, gelin verdiklerinizi geri alın. Çünkü biz zaten sizden ancak bunun karşılığında almıştık cizyeleri. Evet, İslam devletinde böyle cizye alınır. Hazreti Ömer bir gün bir ihtiyarı gördü, gayrimüslim bir ihtiyar. Elini açmış insanlardan para istiyor. Bu adam dedi ne yapıyor? Dediler ki, ey emirat müminin, çok fakir düştüğü için, parası bul olmadığı için, bakacak evlatları olduğu için, yaşlı ihtiyar olduğu için böyle insanlardan para istemek zorunda kalmış. Hazreti Ömer dedi ki, bizler nasıl insanlarız ki, gençliklerinde bunlardan cizye aldık. Gençken bunlar güçlüyken, kuvvetliyken, çalışırlarken, onlardan vergi aldık, cizye aldık. Fakat onlar ihtiyarları çalışamaz hale düştüler. Ondan sonra onları terk ettik, kendi hallerine bıraktık. Vallahi dedi, bu bize caiz değil. Derhal bundan sonra bütün gayrimüslimlere, bütün çalışamayan ihtiyar gayrimüslimlere hepsine maaş bağlayacaksınız. Bütün valilerine talimat gönderdim. Bütün valileri gayrimüslimlere, ihtiyar olan cizye veremeyen gayrimüslimlere de maaş bağlamak zorunda kaldılar. Evet, madem ki vergi alıyorsunuz, öyleyse onlara maaş bağlamak zorundasınız, onlar fakir düştükleri zaman. Bugün sosyal devlet denilen Avrupa devletlerinden, sosyal refahını, sosyal adaleti sağlamış olan Avrupa devletlerinden acaba bu kadar adalet var mıdır? Acaba bütün fakirlere, bütün ihtiyarlara, başka dinden olan bütün insanlara acaba bu şekilde maaş bağlanmış mıdır? Eğer bugün bazı devletlerde işsizlik maaşı veriliyor ise, sizin ağzınız açık kalıyor ise, bunlar nasıl devletler, ne kadar adi devletlerdir diyorsanız, İslam medeniyetini bilmiyorsunuz demektir. İslam medeniyetinden öğrendiler onlar. Fakir fukaraya, yaşlılara, hastalara maaş bağlamayı, onlar İslam toplumundan öğrendiler. Onlar İslam toplumundan öğrendiler doğan çocuklara maaş bağlamayı. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında bir kervan gelmişti Şam taraflarından. Kervan geldi, mescitte konakladı. Hazreti Ömer halife, gelen bütün kervanları korumanın kendi üzerine borç olduğunu anlamış bir halife. Bütün her şeyden kendini sorumlu gören bir halife. Dedi ki, yanındaki bir sahabiye, benle beraber gelir misin? Benle beraber gel de sabaha kadar hem Rabbimize namaz kılalım, secde edelim, hem de bu kervanı bekleyelim. Sahibi burada beklemedi, başında beklemedi, gitti. Biz başında beklemiş olalım hiç olmasa. Hazreti Ömer koskoca halife, Şam'dan gelen bir kervanı beklemek için orada yattı. Daha doğrusu sabaha kadar namaz kıldı. Sabaha kadar namaz kılarken baktı ki bir çocuk sesi geliyor, çocuk ağlıyor. Sese doğru gitti ve annesini buldu. Ey kadın dedi, çocuğunu niçin ağlatıyorsun, Allah'tan korkmuyor musun? Sen ne biçim annesin? Çocuğunu niçin ağlatıyorsun, onu uyutsana. Çocuk süt istiyor, ona süt versene. Ve tekrar geri döndü Rabbine niyazda bulunmak için. Rabbine secde etmek için tekrar geri döndü, geldi namaz kılmaya devam etti. Biraz sonra tekrar çocuk ağlamaya başladı. Tekrar namaz bıraktı ve gittim. Ey kadın dedi, neden çocuğunu ağlatıyorsun? Tekrar aynı sözleri söyledi ve tekrar geri döndüm, namaz kılmaya devam ettim. Biraz sonra kadın tekrar çocuğunu ağlamaya başladı. Tekrar namazı bıraktı ve gittim. Ey kadın dedi, sen ne biçim annesin? Sen çocuğun ağlamasına rahatsız olmuyor musun? Kadın dedi ki, ey Allah'ın kulu, onun halife olduğunu bilmiyordum. Ey Allah'ın kulu dedi, ben çocuğumu sütten kesmek istiyordum, o yüzden böyle yapıyorum. Bırakmadın ki çocuğumu sütten keseyim. Bırakmadın ki ben rahat rahat işimi yapayım. Hazreti Ömer dedi ki, sen çocuğunu neden sütten kesmek istiyorsun? Kadın dedi ki, çünkü Ömer, halife Ömer, emirul mü'minin olan Ömer, süt emen çocuklara, süt emen çocuklara maaş vermiyor. Süt emen çocuklar küçüktürler, onlar annelere bakmak zorundadır diyor, onlara maaş vermiyor. Ben de bir an evvel çocuğumu sütten kesmek istiyorum ki ona maaş alayım devletten. Durumum kötüdür, o yüzden böyle yapmak zorundayım dedi. Hazreti Ömer sabahleyin sabah namazını insanlara kıldırırken o kadar ağlıyordu ki namaz kıldırırken insanlara. Hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı sabah namazında. Okuduklarını insanlar duyamaz hale gelmişlerdi. Fatiha okuyordu ama insanlar anlayamıyorlardı onun ağlamasından dolayı. O kadar ağlıyordu ki insanlar onun ne okuduğunu anlayamıyorlardı. Sesini bile duymuyorlardı. Ve sonra namazdan sonra selam verdikten sonra vay sana Ömer, vay sana Ömer dedim. Yazıklar olsun sana ey Ömer dedi kendi kendisine. Yazıklar olsun sana ey Ömer. Meğersem nice insanlar çocuklarını öldürmüşler de haberim yokmuş benim şimdiye kadar. Demek ki nice insanlar, nice kadınlar çocuklarını böyle erken emzikten kesmişler ki, erken sütten kesmişler ki maaş alabilmek için. Yazıklar olsun sana ey Ömer, buna haberin olmadı şimdiye kadar dedi. Ve bütün valilerine talimat gönderdim. Bundan sonra doğan her çocuğa, süt çocuklarına da süt çocuğu olmayanlara da hepsine maaş bağlayacaksınız. Hepsine maaş bağlayacaksınız. Ben halife olduğum süre içerisinde hiçbir zaman hiçbir kadının çocuğunu böyle daha vakti saati gelmeden sütten kesmesine tahammül edemem. Çünkü Allah Azze ve Celle anneler çocuklarını 2 sene emzirirler buyuruyor. 2 sene emzirirler. Eğer karı koca kendi arasında anlaşırlarsa daha erken kesmek üzerinde onlara vebal yoktur. Ama yoksa çocuğun hakkıdır 2 sene emmek. Eğer 2 sene emzirmiyorsa bir kadın çocuğunu sebepsiz yere çocuğunun hakkını vermiş olmaz. Çocuklarınızı emziriniz. Bundan sonra onlara maaş bağlanacaktır dedi. Bütün valilerine böyle talimat gönderdi. Evet. Hazreti Ömer bunu 1400 sene evvel yapmıştım. Şimdi biz bunu Avrupa'da, Avrupa'nın devletlerinde, onların kanunlarında gördüğümüz zaman ağzımız açık kalıyor. Diyoruz ki bunlar ne kadar adil devlet, ne kadar yardımsever devlet, ne kadar güçlü devlet. Evet, onlar İslam toplumundan öğrendiler adaleti. Onlar da çocuklara maaş bağlama nedir bilinmezken, gayrimüslimlere kendi dinden olmayanlara maaş bağlama nedir bilinmezken, Hazreti Ömer maaş bağlamıştı. Onlar Hazreti Ömer'den öğrendiler. İyas bin Seleme radıyallahu anhu'ya Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün yolda giderken onun yolda durduğu insanların önünde onlara engel teşkil ettiğini gördüğü zaman ona bir değnekle vurmuştu. Çekil yoldan demişti. Çekil yoldan halifeliği sırasında. Her şeyden kendisini sorumlu görüyordu. İnsanlar yolun ortasında duruyorlarsa şayet haksız yere, insanların geliş gidişlerine engel oluyorlarsa o zaman ona engel olmak kendisini görevi olarak görüyordu Hazreti Ömer. Çekil yoldan dedi. Adama bir tane değnekle vurmuştu. Aradan bir yıl geçti. 1 sene boyunca Hazreti Ömer unutmamıştı o hadiseyi. 1 sene sonra İyas bin Seleme'ye geldi ve dedi ki hacca gitmek ister misin bu sene? O da evet tabii gitmek isterim ama param yok dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona gereken parayı verdi. 600 dirhem para verdi kendisine. Peki dedi sen bu parayı niye verdiğini biliyor musun? İyas radıyallahu anh hayır bilmiyorum ey emir-i mümini niye verdin dedim. Ben sana 1 yıl evvel vurmuştum ya dedi hani filan yerdeyken. 1 yıl evvel sana değneğin ucuyla hafiften vurmuştum ya. Kıyamet gününde belki benden onu istersin diye ondan korktuğum için veriyorum. 1 yıl evvel ey emir-i müminin sen hala onu unutmadın mı dedim İyas. Hayır vallahi aklımdan hiç çıkmadı dedi. Bir yıldan beri aklımdan çıkmadı. Sana nasıl olacak da borcumu ödeyeceğim? Nasıl ederim de sen beni affedersin diye düşünüp duruyordum zaten. Eğer bu parayı alır da beni affedersen beni mutlu edersin. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'ın adaleti. Eğer siz adaleti kaldırırsanız yeryüzünden hiçbir şey kalmaz artık ondan sonra. Er-Rahman Allama'l-Kur'an Halaka'l-İnsan Allamahu'l-Beyan Eş-Şemsu vel-Kameru bi-Husban Ve'l-Necmu ve'l-Şeceru yesrudan Ve'l-Semâ'a rafa'ahâ ve'l-Mizân Allâ tetgâv fi'l-Mizân Ve'aqîmu'l-Gazna bil-Qist وَلَا تُقْسِرُ الْمِيزَانِ Rahmet sahibi olan Allah. Er-Rahman. O Allah ki Rahmandır. Yani bu Er-Rahman. O Allah ki dünyada iken kafirin de Müslümanın da rızkını verir. Merhamet sahibidir. عَلَّمَ الْقُرْآنِ insana Kur'an'ı öğretmiştir. Allah beye insanlara konuşmayı öğretmiştir. İnsanlara kendi dertlerini anlatmayı öğretmiş, nasip etmiştir. Eş-şemsu vel-kameru bi-husban. Güneş ve ay bir hesap üzerinedir. Allah güneşi ve ayı bir hesap üzerine yaratmıştır. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدًا Yıldızlar, gökteki yıldızlar ve ağaçlar, bitkiler hepsi Allah'a secde etmektedirler. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ Allah göğü yükseltmiştir, bulutları yükseltmiştir. Ama ondan sonra onu kendi haline bırakmıştır. وَوَدَعَ الْمِيزَانَ Ve mizanı da koymuştur. Ölçüyü, dengeyi koymuştur. Bütün gezegenler arasında Allah bir denge koymuştur. Bu denge sayesinde ayakta durmaktadırlar. Bu denge sayesinde yeryüzünde, gökyüzünde dengenin sayesinde savaş olmamaktadır, çarpışma olmamaktadır. Babada al-mizan, Allah mizanı koydu. Çekme ve itme kanunlarını koydu. Gökteki yıldızlar birbirlerini çekiyorlar ve itiyorlar. Bunun sayesinde galaksiler ayakta duruyor. Bunun sayesinde birbirlerine çarpmıyorlar. Elle tethav fil mizan. Sakın ha aşırı gitmeyiniz. Sakın ha mizanda haddi aşmayınız. Sakın ha Allah'ın koymuş olduğu dengeyi bozmayınız. Eğer bozarsanız bir daha yerine getiremezsiniz. اَلَّا تَتْحَوْ فِي الْمِيزَنِ Sakın. Allah bir kanun koydu, bir denge koydu dünyaya. Gökte nasıl denge koyduysa, nasıl ki galaksileri onunla idare ediyor ise, aynı şekilde Allah dünyaya da bir denge koydu. O denge sayesinde insanlar adaletle hükmedebilirler. Ama siz o dengeyi bozdunuz. Onun yerine zulmü koydunuz. Gelen Allah'ın vermiş olduğu rızkın doğuya batıya eşit olarak dağıtmadınız. Daha neler duyacaksınız neler? İslam devleti kurulduğu zaman bugünkü terörün asıl sebeplerini o zaman arşivlerden bulacaksınız. O zaman bugünkü terörün asıl sebebinin dengenin nasıl bozulduğunu o zaman işte şahitler konuştuğu zaman, korkmadan konuştukları zaman İşte o zaman arşivler incelendiği zaman o zaman göreceksiniz. Mecbur intikam kanunlarının çıkartıldığını o zaman göreceksiniz. O zaman doğudan batıya nasıl insanların zorla göç ettirildiklerini göreceksiniz. Doğudan batıya insanlar mecbur intikama tabi tutuldular. Doğudaki insanlar batıya Bursa taraflarına çeşitli şehirlere dağıtıldılar. Ve bir şehirden bir semtte toplanmalarına izin verilmediler. Mizanını bozdular. Neden? Kürtleri asimile edebilmek için. Kürt diye bir varlık kalmasın diye. Lozan'da Kürtler bizden bir şey istemediler diyen İsmet İnönü. Bizden ayrı bir devlet istemediler. Bizden ayrı bir hükümet kurmak istemediler. Bizi Avrupa devletleri karşısında zor duruma düşürmediler. Deyip de orada Kürtlere teşekkür eden İsmet İnönü, Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye Türklerindir demişti. Türkiye Türklerindir, evet. Ondan sonra fitne başladı. Türkiye Türklerindir dediler, ondan sonra fitne başladı. Hürriyet gazetesinin baş tarafında her gün yazar Türkiye Türklerindir. Peki buradaki Araplar, Kürtler, onların neyinesidir bu ülkeden? Mizanı bozdular. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiyle yaptık. Ondan sonra sizi kabile kabile yaptık. Neden anlamıyorsunuz ey insanlar? Sizi biz bir kökten hepsini, hepinizi yarattık. Allah isteseydi Adem, o tane hava yaratamaz mıydı? Ve o zaman belki cahillerin bazı suallerinden kurtulmuş olurduk. Neden Adem'in çocukları kızla erkek birbirleriyle evlendiler, niye biz kardeşlerimizle evlenemiyoruz diyorlar. Sanki bugün kardeşleriyle evlenmiyorlarmış gibi. Sanki bugün herkesin hanımı kendi kardeşi değilmiş gibi. Sanki bugün kendisi Adem'in soyundan gelmiyor, hanımı da Adem'in soyundan gelmiyormuş gibi. Bu soruyu soruyorlar. Eğer Allah isteseydi 10 tane Adem, 10 tane Havva yaratırdı. Ve böylece bu sualde muhatap olmamış olurdu hiç olmazsa. Ama Allah azze ve celle bir Adem, bir Havva yarattı ki ırkçılar ırkçılık yapmasınlar diye. Ya eyyuhennas, inna halaknakum min zekerin vel unsa. Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ey insanlar. Ve ceannakum şuhuban ve kabâil. Sonra sizi kabile kabile, şube şube yaptık. Neden? Bir taarruf, tanışasınız diye. Ama Allah katında en üstününüz. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ اَكْرَمُ Takva sahibi olanlarınızdırlar. Neden mesele ediyorsunuz hangi kökten geldiğinizi? Allah bu mizanı koymuştu. Allah'ın dengesi buydu. Ölçü bu şekilde konulmuştu. Eğer bu ölçüyü bozmasaydılar terör de olmayacaktı. Evet, tabii ki terörün haklısı olmaz. Yapılan zulümlere karşı terörle cevap vermek tabii ki doğru olmaz. Ama ben kafirlerin, ülkemizin düşmanlarının neleri kullandıklarını anlatmak istiyorum sadece. Siz bu zulmü yaparsanız onlar bunu kullanacaklardır. Bu zulmü yaptığınız zaman mizanı koruyamazsınız artık. Ve mizanı koruyamadınız zaten. Ve koruyamayacaksınız siz bu kafayla giderseniz. Hala gidin doğu taraflarına, her tarafta ne mutlu Türk'üm diyene diye yazarlar. Dağlara taşlara yazmışlar. Diyarbakır'ın girişinde, Diyarbakır ki en fazla hadiselerin olduğu yer. Diyarbakır'ın girişine her tarafına ne mutlu Türk'üm diyene diye yazıyorlar. Diyarbakır'da bir tane Türk yok, hepsi Kürt. Tahrik ediyorlar adeta insanları. Halbuki Allah'ın mizanına uymuş olsaydılar, Allah'ın mizanında herkes kardeş, hiç mesele yoktu, ha Türk ha Kürt. Hiç mesele yoktu. Ne güzeldi kardeşlik. 1000 yıldan beri Osmanlı'nın bayrağı altında. Ne güzel Müslümanlar, Türk, Kürt, Arap hepsi kardeş olarak yaşamışlardı. Geldiniz, mizanı bozdunuz ey zalimler. Mizanı bozdunuz. Allah kadınlar başını örtsünler dedi. Kadınlar şuralarını örtsünler dedi. Mizan koydu Allah. Mizanı kaldırdınız, yerine başka şeyler koydunuz. Gökler bile mizanla ayakta duruyor, anlamıyor musun ey kafir? Gökler bile mizanla ayakta duruyor. Sen Allah'ın mizanında en ufak bir değişiklik yaptığın zaman bir daha mizanı tutturamazsın artık. Allah kadınlara şuralarını örtsünler dediler. Dedi. Onlar hayır dediler, biz şuralarımızı açacağız. Ben başımı açsam ne olur ki dedim. Ondan sonra başka yerlerini de açmaya başladım. Zaten başörtüsündeki hikmeti ilahilerden bir tanesi kadının kadın olduğunu hatırlaması içindir. Kadının daha fazla açılmasını önlemek içindir. Nasıl ki sünnet namazlar, farz namazları koruyorlar. Sünnet namazları kılmayanların farz namazlarının eksiklik olması kaçınılmazdır. Sünnet namazları terk eden insanlar, nasılsa farz değildir canım diyen insanlar bir gün gelir farzları da yapmazlar. sünnetler, nafileler farzları korumak içindir. Aynı şekilde başörtüsü de kadının daha fazla açılmasını önlemek içindir. Kadına bakan erkeği Allah'a hatırlatmak içindir. Mizan bu şekilde konulmuştu. Başörtülü bir kadına bakan erkek Allah'ı hatırlasın diye, onun peşinden gitmesin diye, ona kötü gözle bakmasın diye. Ama siz mizanı alt üst ettiniz. Allah hangi mizanı koyduysa onu bozdunuz. Allah karzı haseni koydu. Anlaşma güzel bir şekilde, borçlaşma anlaşması. Borçlaşın ey insanlar, borç verin birbirinize. Siz onu kaldırdınız, onun yerine faizi koydunuz. Mizanı bozdunuz. Allah size فَقُنْنَا لَهُمْ قِرَدَةً حَاسِئِينَ demişti. Aşağılık maymunlar olun dedik onlara. Onlar cumartesi gününü av yasağını ihlal ettiler. Allah cumartesi günü av yasağını koymuştu onlara. Onu ihlal ettiler. Ondan sonra biz de onlara dedik ki كُنُوا قِرَدَةً حَاسِئِينَ فَقُنْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً حَاسِئِينَ. Onlara dedik ki aşağılık maymunlar olun. Ey maymunlar, ey domuzlar! Vallahi sizleri hiç sevmiyorum ama sizlere olan nefretim ben adaletsizliğe sevk etmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle başka bir ayette bir kavme olan kininiz sakın sizi haksızlığa sevk etmesin. Adaletsizliğe sevk etmesin. Sakın sizi mizansızlığa sevk etmesin buyuruyor. Dediler ki Allah'ım ey Abdurrahman doğru söylüyorsun. Fakat sana biraz mamut versen de sen bizden biraz daha az alsan. Yani rüşvet teklif ettiler. Abdurrahman bin Avf onlara sert cevap verdikten sonra onlar onu kandıramayacaklarını anlayınca vallahi size ben haksızlık yapmıyorum. Sizi sevmediğim halde haksızlık yapmıyorum dediği zaman evet dediler. Gerçekten de gökler ve yer bunun üzerine ayakta durmaktadırlar. Ey Abdurrahman gerçekten gökler ve yer ancak adaletle ayakta durmaktadırlar. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ. Evet, gökleri yükselttik. Sonra bir mizan koyduk. Bir denge, bir ölçü koyduk. Onun sayesinde ayakta duruyor yeryüzünde gökyüzü. اَلَّا تَتْخَوْ فِي الْمِيزَانَ. Sakın ha sakın mizanda haddi aşmayınız. Sakın ha sakın Allah'a koyduğu kanunları değiştirmeyiniz. Mizanını kaldırıp yeni bir mizan koymaya kalkmayınız. وَيَقِيمُوا غَزْنَ بِالْقِسْتِ. Adaletle hükmetiniz. Ölçüyü adaletle yapınız. وَلَا تُقْسِرُوا الْمِيزَانَ. Sakın ölçüde eksiltmeyiniz. Sakın Allah'ın adaletini kaldırıp yeni ve başka bir adalet kurmaya kalkmayınız. Allah'tan daha iyi bilemezsiniz. وَلَا تُقْسِرُوا الْمِيزَانَ. İmam Mâveldî'nin Ahkâm-ı Sultaniyesinde dediği gibi bir devlet küfür üzere ayakta durabilir. Kafir bir devlet ayakta kalabilir. Ama zalim bir devlet ayakta kalamaz. Bir devlet küfür üzere ayakta durabilir ama zulüm üzere ayakta duramaz. Evet, Avrupa bugün kendi içerisinden dışarıyı sömürdüğü halde dışarıya devamlı haksızlık ve zulüm yaptığı halde, üçüncü dünya ülkelerini geri bıraktığı halde, biz yeryüzüne hakim iken Avrupa'nın gayrimüslimlerin geri kalması için özel bir plan yapmamıştık. Biz onların geri kalması için özel bir proje yapmamıştık. Onlar kendiliklerinden geri kalıyorlardı. Ama onlar bizim geri kalmamız için özel planlar yaptılar. Özel planlar geliştirdiler, özel projeler yaptılar. Ve bizim içimize soktukları aşağılık kompleksi içerisindeki idarecilerin onları Avrupa'nın kulu kölesi yaptılar. Avrupa'da bir alet icat edildi. 10 kişinin yaptığı işi yapıyordu o alet. O alet ortaya çıkınca 9 kişi işsiz kaldı. Ondan sonra başka bir alet yaptılar. O alet de 20 kişinin işini yapıyordu. O alet çıktığı zaman 19 kişi işsiz kaldı. Fakat bunlar aşama aşama olduğundan dolayı, yıllar içerisinde yavaş yavaş olduğu için o ilk alet çıktığı zaman 9 kişi işsiz kaldığında o zaman başka meslekler türettiler, önlemlerini aldılar. 9 kişiye başka meslekler buldular. 20 kişinin işini yapan aleti buldukları zaman 19 kişiye yeni meslekler ihdas ettiler. Ondan sonra 50 kişilik aletler buldular. 100 kişinin işini yapan aletler buldular. Fakat bu arada yıllar geçti. Yıllar geçti, yıllar geçti ve ondan sonra bunların, bu aletlerin işsiz bıraktığı insanların yerine insanları başka mesleklere sevk ettiler, başka meslekler buldular. Çünkü azar azar yavaş yavaş olmuştu. Fakat İslam aleminde ise, üçüncü dünya ülkelerinde ise aşağılık kompleksi içindeki insanlar idarecileri başa getirdiler. Bu insanlar birdenbire 100 kişinin işini yapan makineleri aldılar, kendi ülkelerine getirdiler. Ondan sonra 99 kişi işsiz kaldı. Ve hiçbir önlem dağılmamışlardı. Avrupa yavaş yavaş gelişmişti önlemini ala ala. Fakat aşağılık kompleksi içindeki insanlar, onlar ise birdenbire Avrupalı olmak istedikleri için onlar 100 kişinin işini yapan aletleri getirdiler. Bunu istemeyen, bu oyuna gelmeyen Osmanlı'yı ise kötü gördüler. Osmanlı matbaayı gerici olduğu için ülkesine bırakmamış değil. Osmanlı gerici olduğu için matbaaya izin vermedi dediler. Halbuki Osmanlı gerici olduğu için değil. Fakat hattatlar diye bir sınıf vardı, bir meslek vardı. Bu meslek hepsi işsiz kalacaktı matbaa gelseydi. Önce önlemlerini almak lazımdı. Birdenbire gümrük birliğine girmeye benziyor. Birdenbire hiçbir önlem almaksızın matbaayı ülkenize getirmeniz şu anda pamuk toplama makinesini kendi ülkenize getirmenizden farklı yoktur. Eğer o makineyi getirtirseniz bir sürü insanınız işsiz kalacaktır. Neden getiremiyorsunuz? O zaman siz de gericisiniz demek ki. Ama biliyorsunuz ki eğer o makine gelebilse bir sürü insan işsiz kalacak. Öyleyse hainlik yapmayınız. Öyleyse geçmişinize sövmeyiniz. Öyleyse Osmanlı'ya gerici demeyiniz. Çünkü Osmanlı ancak bu sebepten dolayı matbaaya izin vermemişti bir müddet. Önlemini almak istemişti sadece. Ama sizin gibi aşağılık kompleksi içinde olan insanlar ise birdenbire Avrupa'nın her şeyini kendi ülkelerine getirmek isterler. Mısır devlet başkanı, eski devlet başkanı Enver Sadat, Amerikan devlet başkanıyla görüşmeye gittiği zaman apar topar uçaktan iner inmez, belki bir yemek bile yemeden hemen devlet başkanının, Amerikan devlet başkanının huzuruna gidiyordu. Ama bakınız, İslam alemi ne hale gelmiş? Ben size neyden bahsediyorum? İslam alemindeki aşağılık kompleksinden bahsediyorum ben size. Amerikan devlet başkanı bizim semalarımızın üzerinden geçerken eğer bir telefon edersem, bizim buradaki reisi cumhurumuz onu 100 defa söylüyor. Onunla övünüyor, onunla gurur duyuyor. Ama onlar bizim padişahlarımızın, halifelerimizin eteklerini öpüyorlar, ellerini bile değil. Utanmıyorlar. Onların telefonlarını söyleyip duruyorlar. Onların bir bakanının, üçüncü sekreteri, havaalanına gittiği zaman bizim başbakanımız karşılıyor. Utanmıyorlar, aşağılık kompleksi içerisinden girmiş insanlar. Enver Sadat, Amerikan başkanıyla görüşmek için gittiği zaman hemen apar topar heyecanla gidiyordu Amerikan başkanının huzuruna. Ama o zamanın İsrail başbakanı Moshe Dayan, o ise gittiği zaman önce gidiyordu kendi otelden. Otelde güzel bir duş yapıyordu. Yemeğini yiyordu. Ondan sonra ertesi gün gezilmesi gereken tarihi yerleri geziyordu. Ondan sonra ikinci gün, üçüncü gün gidiyordu. Amerikan başkanıyla görüşüyordu. Gazetecilerle görüştükten sonra, onlarla basın toplantısı yaptıktan sonra üçüncü gün gidiyordu çünkü heyecanı yoktu. Çünkü kendisini aşağı görmüyordu. Çünkü kendisini Tevrat kendisini ey Yahudi sen en üstün insansın dediği için kendisine Allah bütün insanları hayvan olarak yarattı. Yalnız siz hariç. Allah bütün insanları sizin için yarattı. Size hizmet etsinler diye yarattı. Dediği için tahrif edilmiş Tevrat. Öyle dediği için Moshe Dayan bu kadar kendinden emin miydi? Ama Enver Sadat ise bu kadar aşağılık kompleksi içerisindeydi. Evet, aşağılık kompleksi içerisindeki idareciler getirdiler başa. Ondan sonra bu insanlar birdenbire Batı'nın her şeyini getirmeye kalkıştılar. Ondan sonra kendi ülkelerinde anarşi ve işsizlik başladı. İslam adaleti tesis ettim. Küfür ise zulmü tesis ettim. Ama kendisinin ayakta kalabilmesi için kendi içerisinde haksızlıklara engel olmaya çalıştım. Hazreti Osman radıyallahu anh kölesinin kulağını bükmüştü bir gün. Sinirlenmişti, bir şey yapmıştı kölesin. O da onun kulağını bükmüştü. Aradan bir sene geçti. Bir sene sonra Hazreti Osman geldi ve kölesine dedi ki: "Ey evladım, gelsene benim kulağımı bük. Bir yıldan beri aklımdan çıkmadın. Gelsene benim kulağımı bük." Köle onun kulağını bükmeye başladı. Herhalde o da olayı unutmamıştı demek ki. Genellikle böyle bir durumda affederler ama köle koskoca halifeyi affetmedi. Ve onun kulağını bükmeye başladı. Hazreti Osman ise diyordu ki: "İyice bük, iyice bük. Çünkü ben kıyamet gününde Rabbimin bana bunun hesabını sormasından korkuyorum. İyice bük. Çünkü bugün bu dünyadaki kısas vallahi ahirettekinden çok daha iyidir." demiştim. Bu dünyada kısas yapma, ahirette yapma. Adaletin tesisi ancak bu şekilde insanlar halife de olsalar kendi gururlarını ayaklar altına alırlarsa mümkün olabilir. Onun dışında başka türlü adaleti sağlayamazsınız. Mikdad bin Esved radıyallahu anh bir ordunun içerisinde gazaya çıkmıştı. Gazada komutan, ordunun komutanı orduya talimat göndermiş ve "Hiç kimse hayvanını otlağa göndermesin." demişti. Askerlerden birisi de bu talimatı duymamıştı. Ve hayvanını otlağa göndermişti. Daha sonra kumandan onu dövdü. Ve o da gitti Mikdad bin Esved'e söyledi radıyallahu anh. Mikdad bin Esved kumandana dedi ki: "Neden sen bu adamı dövdün?" Kumandan dedi ki sahabiye hürmeten, Mikdad sahabiydi, Allah'ın Resulü ile sohbet etmişti. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü'nün sahabisin, böyle böyle yaptı, ben böyle talimat vermiştim." Mikdad, "Yine de böyle yapmaman lazımdı." dedim. "O adam sana vurdu mu ki sen ona vurdun? Hangi hakla vurdun? Hayvanın otlattığı için ona böyle vurmaya hakkın yoktu. Onun senden kısas yapması gerekiyor." dedim. "Kumandan, bunu kabul ettim. Eğer öyle gerekiyorsa, eğer Allah'ın emri buysa ben razıyım." dedim. Ve o asker kumandanı affettim. Mikdad ise dedi ki: "Vallahi ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bu ümmet bu halde kaldığı üzere, bu ümmet bu halde kaldıkça izzet ve şeref içerisinde kalacaktır ya Rabbi. Ben hayatımın sonuna kadar bu ümmeti bu kadar izzetli ve şerefli göreceğim için mutluyum ya Rabbi." dedim. Evet, biz de doğduğumuzdan beri ümmeti Muhammed'i bu kadar izzetli şerefli göremedik. Bu kadar izzetli şerefli göremedik ya Rabbi. Biz de ümit ederiz ki ya Rabbi şu zamana kadar neredeyse 3 asırdır. Bu 3 asrın son 1 asrı özellikle ya Rabbi ümmeti Muhammed'i şeref içerisinde, izzet içerisinde göremedik. Ümmeti Muhammed'i adalet içerisinde göremedik. Ümmeti Muhammed'i kısas yaparken göremedik. Başbakanlara hesap sorulurken göremedik ya Rabbi. Biz de ümit ederiz ki ya Rabbi bundan sonra görelim. Biz de ümit ediyoruz ki ya Rabbi artık İslam devletini nasip eyle Müslümanlara. Artık İslam devletini nasip eyle. Kısasın yapıldığı günleri bize göster ya Rabbi. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاءٍ. Kısasta hayat vardır sizin için eğer bilirseniz. Kısas yaparsanız hayat bulursunuz. Bu ayet indiği zaman Arap şairleri teslim olmuşlardı. Müşrik olan Arap şairleri bu kadar kısa, bu kadar veciz bir söz söylenemez dediler. Bunu bir insan söyleyemez dediler. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ الْحَيَاءِ Kısasta hayat vardır sizin için. O kadar vecih, o kadar şumurlu bir kelimedir ki, eğer anlatmaya kalksanız kitaplar olur. Kısasta hayat vardır, 2-3 kelimeden ibaret. Kısasta hayat vardır. Eğer bilirseniz, ama siz kısası kaldırdınız, ondan sonra mizanı koruyamadınız. Halbuki Allah mizanı koymuştu, kısas yoluyla. Ama Allah affetmeyi de koymuştu. Eğer affetmek isterseniz birbirinizi affedebilirsiniz demişti. Bu halifeler nasıl oluyor da bu kadar adaletli oluyorlardı? Nasıl oluyor da böyle kendilerine kısası tatbik ettirebiliyorlardı? Çünkü onlarda Allah korkusu vardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, bir gün bir kuşu görmüştü Hazreti Ebu Bekir. Bir serçeyi gördü ağaçların dallarında uçarken. Ne mutlu sana ey serçe dedi, ne mutlu sana. Keşke ben de senin gibi olabilseydim. Ne mutlu sana dallardan dallara uçuyorsun. Ne mutlu sana Allah'a sana verdiklerinden yiyorsun ve ondan sonra ölüp gidiyorsun öbür tarafa. Allah'a hesap vermiyorsun. Ne mutlu sana. Keşke ben de bir deve olsaydım. Bir devenin yolu üzerindeki ağaç olsaydım. O ağaçtan develer gelseydi, yeseydiler. Beni yeseydiler develer. Ondan sonra beni geri gübre olarak dışarıya atsaydılar. Keşke ben o gübre olsaydım da bu insan olmasaydım. Keşke ben gübre olsaydım da, keşke ben koyun olsaydım da insanlar beni kesseydiler. Beni yeseydiler etlerinden. Ondan sonra beni gübre olarak dışarıya atsaydılar. Keşke böyle olsaydı da ben insan olmasaydım. Keşke ben Allah'a hesap vereceğime koyun olsaydım, ot olsaydım. Ebu Bekir de böyle diyordu, Ömer de böyle diyordu. Bütün sahabelerin buna benzer sözleri vardır. Ayşe validemiz de böyle demişti. Keşke bir serçe olsaydım. Keşke. Keşke Allah'a hesap vereceğime, keşke Allah'a hesap vereceğime bir serçe olarak ölseydim. Kıyamet gününü görmeseydin de serçe olsaydın. İşte bu kadar Allah'tan korkarsa insan nasıl olur da adaletsiz olabilir? Eğer bugün insanlar adaletsiz iseler, işte şimdi sebebini anlamış oldunuz. Ya Rabbi, adaletli bir devlet nasip eyle. Ya Rabbi, İslam'ın adaletinin, İslam'ın nurunun dünyayı kapladığı günleri görmeden canımızı alma ya Rabbi. Artık bu kadar ızdırap çekti bu ümmet Muhammed. Bu kadar ızdırap çekti, bu kadar işkence gördü ya Rabbi. 3 asırdan beri şehit veriyoruz ya Rabbi. Artık yetmedi mi ya Rabbi? Artık bu ümmeti bu durumdan kurtar ya Rabbi. Lillahi Teala Fatiha.